Ayrım 10.
Geceliğin yatalak adamın insine bir de hırıltı karışır. Göğüs körük gibi hırıl hırıl hırıldar. Bu balgamlı hırıltı iniltiden de beter. Öksürür, boğulurcasına, ciğerleri sökülürcesine öksürür. Bir başladım öksürmeye, artık durmamasıya hep öksürür. Hırıldar, inler. Sonra geğirir. Başka gürültülü sesler de çıkarır. Top patlar gibi. Hem de uzun. Karşı konaktakiler, ya onlar? Uyuyakalırım. Lambanın yanmasıyla uyanırım. Babamla annem tahta kurulanın ısırmalarından canları yanıp uyanmışlar. Lambayı yakmışlar. Benim üstümden, yorganımdan, yastığımın altından tahta kurları yakalayıp lamba şişesinden içeri atıyorlar. Vah vah, oğlumun kanını emmişler diyor babam. Annem, ne de şişmişler diyor. Kanımı emerek tombullaşmış tahta kuruları davlumbazlarını sağa sola sallayarak kaçmaya çalışıyorlar. Karnını doymuşlar zor kaçabiliyor. Açlar, zayıflar daha hızlı. Lambanın içine atılan tahta kuruları sıcaktan şişiyor. Lambanın fitilini yükseltip alçaltan basit mekanizmaya makine deriz. Bu çok önemli. Bizim makine olarak bildiğimiz tek şey işte budur. O zamanki Türkiye'nin büyük kentlerine girmiş olan teknik araç işte bu petrol lambası makinesidir. Ah, ezdin işte. Ne de pis koktu. Lambanın içi şişmiş tahta kurusu ölüleriyle doluyor. Boşaltıyorlar. Bir daha dolduruyorlar. Yarı uykudayım. Vah benim oğulcuğumu ısırmışlar. Yatalak adamın göğsü hırıl hırıl. İnliyor, hırıldıyor durmadan. Öksürüyor boğulurcasına. Karşı konağın çocukları. Karşı konağın kızlı oğlanlı bir dolu bir sürü çocukları var. Kahkahaları yüksek bahçe duvarının üzerinden dalga dalga taşar, bizim aralık sokağa serpilir. O yüksek duvarlardan dışarıya taşan bir de bahçedeki erik, dut, armut ağaçlarının dallarıdır. Bizim sokağın yoksul, yalın ayak çocukları konaktan taşıp üstlerine serpilen kahkahalardaki yemişleri kapışırlar. Bana oyun yasak. Hele sokak çocuklarıyla oynamam büsbütün yasak. Sokağa çıkıyorum. Hem de çok, çok uzaklara gidiyorum ama bir iş için, oyun için değil. Böylece kendimi kocaman bir adam, büyümüş bir insan sayıyorum. Onun için de karşı konan bahçe duvarlarıyla bizim evin bahçe duvarı arasındaki tozlu alanda oynayan çocukların aralarına katılmak hiç içimden gelmiyor. Hele oyun oynamayı hiç düşünmez bile olmuşum. Odamızın penceresinden çocukların dallardaki yemişleri nasıl aşırdıklarını seyrediyorum. Çocukların en irisi duvarın dibine iki büklüm eğilip sırt verir. Başka bir çocuk onun sırtına çıkar, kendi üstüne çıkacak olana omuz verir, onun omuzuna başka bir çocuk çıkar. Birbirinin omuzunda ya üçüncü ya dördüncü çocuğun eli yemiş yüklü dala ulaşır. Pıtrak gibi na böyle valla. Salla ulan salla. En üstteki dalı sallar da sallar. Patır patır patır olgun dutlar düşer. Yumuşak tozlara gömülür. Dalları sallamakta olan aşağıda dutları kapışanlara hakkımızı ayırın ha diye bağırır. 3-4 çocukluk kule yıkılır. Hep birden yerdeki eriklerin dutların üstündedirler. Tozlara belenmişler. Bakarım onlara öylece pencereden. Oyunlarına özenme, imrenme duymam. Oyun da ne demek? Konaktaki çocukların kahkahaları taşar dışarı. Yüksek duvarlardan yemiş yüklü dallar taşar. Kimi zaman da daha çok akşamüstleri konağın çocukları da dışarı taşarlar. O tozlu alanda oynarlar. Kızlı olanda 5-6 çocuktur. Konak çocukları bir öbek olup oynaşırlarken sokağın öbür çocukları da öte yanda oynaşırlar. Ama hiç birbirlerine karışmazlar, katılmazlar. Çocukluk bile aradaki ayrımı birleştiremiyor. Sanki iki öbek olup ayrılmış sokak çocuklarıyla konak çocuklar arasında görünmeyen bir perde vardı. Oysa araları 10 adım var yok. Konak çocukları yalın ayak, itişip kakışarak, bağırışarak oynayan öteki çocukları görmezden, bilmezden, duymazdan gelirler. Sanki onlar yok orada. Başlarını çevirip bakmazlar bile. Ama ötekiler bizim sokağın yoksul çocukları öyle değil. Konağın çocukları çıktılar mı konak bahçesinin kapısının önüne, onlar da bir kendilerini gösterme, belli etme, beğendirme telaşıdır başlar. Böyle bir şeyler yaparlar. Bir şeyler, yani nasıl anlatayım? Değişirler, bir başka olurlar. Ben pencereden onlara baktıkça anlarım ki hünerlerini görsünler de konak çocukları kendileriyle ilgilensinler diye didinip uğraşıp duruyorlar. Koşarlar, parende atarlar, tozlarda yuvarlanırlar. Arada bir de yan gözle konak çocuklarını dikizlerler ki acaba yaptıklarıyla ilgileniyorlar mı? Konak çocukları hiç oralı değil, umursamazlar. Pencereden bakarım, ne o çocuklardanım ne öbürlerinden. Ara yerde, ayrı bir yerde kalmışım. Ama sokak çocuklarından yana hiç değilim. İğreniyorum onların öbürlerine yaltaklanmaya çalışmalarından. Pis çocuklar, pis. Konak çocukları başka, ama nasıl başka? İşte öyle başka. Yüzleri bir parlak ki hepsinin de. Pırıl pırıl, üst başları da öyle, yürüyüşleri de öyle, gülmeleri de öyle, hep bir başka. Ben ne onlardan ne öbürlerinden. Suyu dışarıdaki çeşmeden taşırdık. Çeşme çok yakın. Çok zaman saka getirirdi suyumuzu. İçme, yıkanma, yıkama, çamaşır, bulaşık suyumuzu hep bu. Saka daha az su getirsin, sakaya daha az para verelim diye günde bir kez de ben su taşırdım çeşmeden. Annem hep de akşamüstleri gönderirdi çeşmeye. Hani o konak çocuklarının dışarıda oynadıkları zaman. Artık entari giymiyordum. Kısa pantolonum var. Tenekeyi alır çıkarım, annem arkamdan seslenir. Çok doldurma sakın. Yarıdan daha az koy, değil mi? Bahçe kapısından sokağa çıkarım. Bir yanda bizim sokağın çocukları, öbür yanda konağın çocukları. Ben ne onlardan ne öbürlerinden. Elimde teneke, öyle utanırım, öyle utanırım ki. Ne konağın çocukları benim gibi su taşır, ne de öbür çocuklar. Su taşıdığım için hem öbürlerinden hem berikilerden utanırım. Ne berikilerdenim, ne öbürlerinden. Sokağın çocuklarıyla konağın çocukları birbirleriyle hiç ilgilenmezler ama hepsi de benimle ilgilenirler. O iki ayrı öbekteki çocukların başları bana döner, elimdeki tenekeye bakarlar. Ben onlar gibi çocuk değilim. Büyümüş kocaman adamım ama onların bakışları bana yönelince küçülürüm. Küçülürüm, elimdeki tenekeden de küçülürüm. O tenekenin arkasında yiter giderim, yok olurum. Kapımızın önü tozlu alan. Sola dönüp yürüyeceksin. İki ev var orada. Sonra sağa dönülecek. Sağa dönülecek yerde köşedeki Reşide Hanım teyzenin evi. Reşide Hanım teyze evinin kocası. İsmail Efendi'nin Aksaray'da helvacı dükkanı var. Bizim sokağın en zenginleri onlar. Evlerinden de belli değil mi? Sokak kapılarını 3 basamak taş merdivenle çıkılıyor. Reşide Hanım teyzenin Saim adında bir oğlu var. Saim abi 15 yaşında olmalı. Reşide Hanım teyzenin evinden sağa dönünce birkaç adım sonra büyük sokağa çıkılır. Çeşme işte orada. Tenekeye çeşmeden su doldurur, bir koşu dönerim geriye. Bizim sokağın yoksul çocukları konak çocuklarına doğrudan doğruya bakmazlar bile ama ben bir elimde yarı dolu tenekeyle badi badi küçük gövdem tenekeden yana eğik iki yana sallanarak giderken bana laf atarlar, taş atarlar, alay ederler benimle. Konağın çocukları da sokağın çocuklarına başlarını çevirip bakmazlarken hep birden bana dönerler, gülerler. Ben ne onlardanım ne öbürlerinden. Pek belli yerim yok benim. Konak çocukları gülerler. Sokak çocukları alay ederler. Ah bir varsam eve. Seyirtirim. Deneke daha ağırlaşır. Yere kor, sonra öteki elime alırım. Alaylı sözler, kahkahalar yağar üstüme başıma. Üstelik bunları annemin duyup bilmesini de istemem. Kavga eğitimi. Konak çocuklarından bir kız nedense bana düşman kesildi. Uzun boylu sıska bir kız. Yaşı benden çok büyük. Elimde boş tenekeyle evden çıktım mı o da arkamdan gelip Reşide Hanım teyzenin evinin önünde beni bekliyor. Dolu tenekeyle dönerken yolumu kesiyor. Başlıyor bana vurmaya. Kız bunu huy edindi. Her akşam böyle yapıyor. Vuruyor da vuruyor. Kaçamıyorum. Ayıp geliyor kaçmak. Ben de ona vuramıyorum. Nasıl vurayım? Kızın saçları tertemiz, örgülü, kordelalı. Entaresi bir başka türlü, süslü, ipekli. İskarpinleri rugan, pırıl pırıl. Nasıl vurabilirim böyle bir kıza? Elimi bile kaldıramıyorum. O vuruyor kıyasıya. Bakıyorum, bakıyorum suratına. Hayır, bu surata vurulamaz. Pırıl pırıl, tertemiz bir yüz. Vuramam, vuramıyorum bir türlü. Yalnız kız bana vurdukça sanki bir çocuğun şakasını önlemeye çalışan bir büyük adam pozunda. Yapma, yapmasana deyip duruyorum. Bir de su tenekesini aramıza koymaya çalışıyorum ki kız bana vurmasın. Bir akşam yine yolumu kesti. Başladı vurmaya. Ben de her zamanki gibi yapma, yapmasana demeye başlamıştım ki Reşide Hanım teyzelerin sokak kapısı açıldı. Saim abi çıktı. Ben onu görünce utandım. Çok utandım. Kızım bana vurduğunu görmüştür diye. Saim abi koca olan. Kızı itti, kız da kaçtı. Sonra Saim abi bana ayıp değil mi? Bir kızdan dayak yiyorsun dedi. Yo dedim. Ben dayak yemiyorum ki. Ya ne yapıyorsun? Her akşam kafesin arkasından bakıyorum. Kız seni pataklayıp duruyor. Sen de yapmasana yapmasana deyip duruyorsun. Ben dayak mayak yemiyorum diye direndim. Bal gibi dayak yiyorsun işte. Hiç de değil. Bir kere dayak yiyen ağlar. Ben ağlamadım ki hiç. Ayıp ayıp. Erkek kısmı kadından dayak yemez. Sen niye ona vurmuyorsun? Elin armut mu topluyor? Ama o benden büyük. Büyük olsun. Bir erkek ne kadar küçük olursa olsun kadından dayak yemez. Anladın mı? Bak bir daha ne yapacaksın? 20 yaşındayken veremden ölmüş Saim ağabey bana ilk dövüş eğitimini vermiştir. Kendiliğinden kimseyle kavga çıkarmamalı. Ama başkası kavga etmeye kalktı mı ilk yumruğu sen vuracaksın. Karşındaki büyük de olsa ilk yumruğu sen vurdun mu kavgayı kazandın demektir. İlk yumruğu yapıştırdın mı karşındakini soluk aldırmadan tak tak tak arka arkaya yapıştıracaksın. Baktın ki dövemeyeceksin bu kız gibi senden çok büyük o zaman ayağının burnuyla dizlerine vurursun. Öyle utanmıştım ki onun dediklerini kim dinliyor? Tenekenin sonradan çiviyle çakılmış tahta kulpunu kapınca yürüdüm. Tenekenin içinde çalkalanan su üstümü ıslatıyordu. Birkaç akşam o kız görünmedi. Yani yolumu kesmedi. Yoksa öbür konak çocuklar arasında yine bana alaylı alaylı gülüyor. Öteki yoksul çocuklar da benimle eğleniyorlar. Ama bir akşam yine çıktı karşıma. Vurmaya başladı. Elimden kovayı bıraktım. Vurma dedim. Vuruyor. Vurmasana. Yine vuruyor. Kaçamak olarak gözlerim Reşide Hanım teyzelerin kafesinde. Saim abi oradan beni gözetliyor mu ki? Ama bak vurma diyorum. Vuruyor. Sonra fena olacak ama. Yine vuruyor. Kız şimdi o zamanki olduğunca gözümün önünde. Rugan atkılı, siyah, tek düğmeli pabuç. Kısa konuştu, çok beyaz çorabı var. Nasıl vurabilirim böyle güzel giyinmiş kıza? Lacivert bir etekliği var kıvrım kıvrım. Vuramam ki. Saçlarında beyaz kordelası var. Vuramam ki. Yüzü iyice yıkanmış tertemiz. Vuramam ki. Ama sonra karışmam ha. Vuruyor. Ama bak ben de sana vururum sonra. Kız bu kez vurmadı. Vurmadı ama güldü. Gülünce ben çok kötü oldum. Hırsımdan kızla aramda duran tenekeye bir tekme attım. Kıza vuramazdım. Başka bir şey yapamazdım. Tekmeyi vurduğum tenekeden sular kızın üstüne sıçrayınca kız anneciğim, anneciğim diye bağırmaya başladı. Kızın sesini duyan konak çocukları koşuştular. Hemen arkadan da sokak çocukları geldiler. Beni çepeçevre kuşattılar. Ortada tenekeyle ben, sağ yanımda yoksul sokak çocukları, sol yanımda konak çocukları. Bir ara Reşide Hanım teyzelerin evinin bütün pencerelerine baktım. Benim için başka hiçbir umar, hiçbir kurtuluş yok. Kafes arkasından Saim ağabeyi görse de gelip beni kurtarsa. Konak çocuklarından biri olan onların en erisi, benden 1-2 yaşta büyük, bana doğru yürüdü. Ayıp değil mi lan? Ne vurdun kıza? Ben vurmadım ki. Tenekenin tahta kulpuna yapıştım. Hani aklımca hiçbir şey olmamış gibi tenekemi alıp aralarından sıyrılıp gideceğim. O koca olan elimdeki tenekeyi bir tekme atıp üstüme doğru horozlanarak kabardı. Erkeksen bana vursana. Sokak çocukları da su tenekesini taşlamaya başladılar. Teneke hala elimde duruyor. Sağ elimde. Ne demişti Saim ağabey? Kavgayı sen çıkarmayacaksın demişti. Ama biri sana bulaştı mı senden büyük de olsa o ilk yumruğu sen yapıştır demişti. Sağ elinde teneke. Oğlanın yüzünü ölçüyorum bakışlarımda. Ne yoksul sokak çocuklarında ne konak çocuklarında çıt var. Biraz daha sokulup çemberi daralttılar. Tenekenin tahta sapını elimden koyvermemle karşımdaki oğlanın suratını yumruğumu indirmem bir oldu. Ah! Oğlanın iki eli suratında. Ne demişti Saim abi? İlk yumruğu vurdun mu arkadan pat pat yapıştıracaksın. Evet pat pat pat. Oğlan baktı ki elimden kurtulamayacak, savunmaya çalıştı. Yerlerde yuvarlanıyoruz. Bir çığlık. Yoksul sokak çocuklarından değil, konak çocuklarından. Oğlan altımda. Yok, artık dövülmez bu boş çuval. Kalktım ayağa, kavradım tenekenin tahta sapını. Ben yürürken çocuk kalabalığı önümde iki yana açılıverdi. Konak çocukları önde, yoksul sokak çocukları arkada dayak yiyeni götürüyorlar. Ben yine yalnız, dayak yesem de yalnız, dayak atsam da yalnız. Eve girince kıyamet koptu. Annem çocuklar bağırışınca pencereden görmüş olanları. Hele bir daha göreyim diyor. Sen mahalle çocuğu musun da onunla bununla kavga ediyorsun diyor. Elin kendini bilmez kadınlarıyla benim başımı belaya mı sokacaksın diyor. Ancak yarısına dek dolu tenekenin içindeki suyun da yarısı dökülmüş. Tenekeyi sofraya bırakıp Hela'ya kaçıyorum. Yalnız burada kimseler görmeden ağlayabiliyorum. Hela'da hem ağlıyorum hem de içimden anneme ben ne yapayım? Ben bir şey yapmadım ki anne diyorum. Annem dışarıda bağırmakta. Elin kadınlarıyla başın belaya mı sokacaksın sen ha? Bak bir daha görürsem. İyice ağladım mı? Yüzümü yıkadım mı? İyice kuruladım mı? Odaya gidiyorum süzülerek. Elime Kur'an'ı alıyorum. Bağdaş kuruyorum. Başımı öne arkaya sallayarak Kur'an okuyorum. Bu olayın gecesi annemle babam yataktan ayıkladıkları tahta kurularını idare lambası içine doldururlarken babam "Adam çok fena bu gece." diyor. İniltisi bir başka. Alt kattaki adamın iniltilerini, horultularını gözlerimi açmadan yarı uykuda duyuyorum. Annem "Ayol her gece böyle." diyor. Babam "Yok yok." diyor. "Bu seferki başka. Bu gece başka. Ben ölürken çok adamın yanında bulundum. Bilirim. Menfaadayken yani sürgündeyken biz çok arkadaşımız öldü. Harpte de çok arkadaşım öldü. Biliyorum. Ölecek adam başka türlü inler. Bu ölüm iniltisi. Yapışkan otlarını sık koymuyorsun. Aradan giriyor tahta kuruları. Daha nasıl sık koyayım? Her yana serdim işte. Oğlan akşam bir kucak dolusu getirmişti. Sabah oluyor. Alt katta inilti yok. Horultu yok. Öksürük yok. Artık hiç olmayacak. Yaşlı eski dilenci ölmüş. Sabah namazını kılan babam yaşlı ve yatalak eski dilencinin ruhu için Kur'an okuyor. Yoksullar yaşamları boyunca yalnız bir kez kolaylık görürler. O da öldükten sonra. Cenazeleri hemen kalkar. Çabucak. O gün öyle geçti. Akşam annem çeşmeden su getirmemi söyledi. Teneke elimde çıktım sokağa. Konak çocukları karşıda oynuyorlar. Yoksul sokak çocukları da sağda oynaşıyorlar. Hiçbiri bana dönüp bakamıyor. Laf atamıyorlar. Alay edemiyorlar. Ben de onlara bakamıyorum hiç. Ama onların yan yan, alttan alttan bana baktıklarını sezinliyorum. Bir daha da benimle hiç alay edemeyeceklerdir. Boş tenekeyi elimde sallaya sallaya çeşmeye gidiyorum. Ben büyüyorum. Ben büyüyorum. Elimdeki teneke küçülüyor da küçülüyor. Ben büyüyorum da büyüyorum. Ha büyüyorum, teneke ha küçülüyor. Koca teneke elimde leblebi kadarcık kalmış. Saim ağabey gördü mü acaba oğlunun ispatakladığımı? Görmemiştir canım. Görse daha önce gelirdi yardımıma. Birkaç gün sonra Saim ağabeyi görüyorum. Hiç o konuyu açmıyor. Dayanamıyorum. Saim ağabey dövdüm biliyor musun? Ama kızı değil, oğlanı. Daha da büyük hem. Saim ağabey kafes arkasından seni seyrettim diyor. Aferin işte öyle. Bir canım sıkılıyor ki bu sözüne. Bütün yaşamımda da öyle oldu. Bana dövüşmesini öğretenler, salık verenler, kavgaya girdiğimiz zaman arkadan bakıp seyrettiler. Kimisi seyretmedi bile. Kamçı altında çıkılacak bir yokuş. Galip amcadan eskisi gibi her gün ders alamıyordum. Çünkü yol uzundu. Cerrahpaşa'dan her gün ta Kasımpaşa'ya gidip gelmek 8 yaşında bir çocuk için zordu. Annem merak ettiği için göndermek istemezdi. Babam öğrendiklerimi unutacağım korkusundaydı. Her gün değilse de haftanın 2-3 günü derse giderdim. Sabah kahvaltısından sonra yola çıkarım. Haseki Hastanesi önünden Aksaray, oradan Horhor, Saraçhanebaşı, Unkapanı Köprüsü. Unkapanı Köprüsü'nü geçince Şişhane'ye çıkan yokuşta, adı Meyit Yokuşu'ydu, çok oyalanırdım. Beni burada oyalayan, ağır yüklü arabaları çeken atlardı. O dik yokuşun solundaki yüksek tersane duvarının gölgesinde çömelir, belki bir saat, belki de daha uzun zaman yokuşa tırmanan araba atlarını seyrederdim. Aradan 40 yıldan çok geçti. Bugün o zavallı araba atlarının çilesinde kendi yaşamımla benzerlikler görüyorum. Sanki 41 yıl önce o yokuştan çıkmaya çabalayan araba atlarına bakıp bugünkü yaşamımı seyrediyormuşum. Zaman zaman taşımakta olduğum sorumluluğun yükünün dayanılmaz ağırlığı altında ezildiğimi acıyla duyunca, hep o yokuştan yüklü arabaları kamçı altında düşe kalka çıkarmaya çabalayan zavallı atları hatırlarım. O zamanlar yük taşıtı olarak yükçülerden başka at arabaları vardı. Kamyon, kamyonet yoktu. Çift ya da tek atlı araba atların çekemeyeceği kadar ağır yükle doludur. Üst üste tepeleme yığılı çuvallar, sandıklar, keresteler. O dik yokuş çok bozuk kaldırım taşlarıyla döşeliydi. Şimdikinden daha dikti. Hiçbir at arabasının bu koşuyu durmadan doğruca çıkabildiğini görmedim. Arabacı un kapanı köprüsünden daha yola çıkarken atları kıyasıya kamçılamaya başlar. Çünkü daha yokuşa varmadan hayvanlar kamçı altında bir kez parlar, hızlanırsa o hızla birden yokuş çıkabilirler. Böyle sanır arabacılar ama hiçbir at arabayı yokuştan çıkaramaz birden. Köprünün bitimiyle yokuş arasındaki düzlükte arabacıların kamçıları atların sırtlarında hiç acımasız kıyıcılıkla şaklar. Arabacı hayvanına acıdığı için böyle kıyasıya kamçılıyor. Yokuş ortasında kalıp da daha çok kamçı yemesin hayvan diye. Birden gaddarca kamçılanmaya başlanan atların gözleri yuvalarından fırlar, neye uğradıklarını şaşırırlar, parlar koşarlar. Arabacı bir yandan atı kamçılarken bir yandan da yuları bir elinde tutup atların önünde yokuşu koşmaktadır. Atlara yön verecektir. Çünkü bu geniş yokuşu atların dikine çıkmaları olanaksızdır. Onun için yokuş sağa sola zikzaklı çıkılacaktır. Atlarını kamçılamaktan, yuları elinde atlarının önünde koşmaktan, arabacının alnından, yüzünden şıpır şıpır ter akar taşlara. Atların nalları kaldırım taşlarına çarptıkça kıvılcımlar çakar. Kamçı vurmak, önden yuları çekip koşmak, atlara bağırmak, yalvarmak hiçbir işe yaramaz. En dolgun, besili, genç atlar bile yokuşun daha alt başında soluk soluğa kesilir kalır. Arabacı hemen önceden arabasına koyup hazırladığı taşı art tekerleğin arkasına kor ki araba yokuş aşağı kaymasın. Atlar dinlenip soluklanır.